Ayrım 10. Danimarkalıyım, Henrik Brun. Sayfa 100. Vik, Ljubljana. Helle Madsen arabanın camını indirdi, dört basamaklı şifreyi tuşladı ve avlu kapısı yavaşça açılmaya başladı. Arabayı birinci vitese takıp garaja sürdü. Vitesi boşa alıp frene hafifçe bastı. Garaja iniş rampası dikti ve fazla süratli gitmemek gerekiyordu. Ayrıca dik rampadan inerken Josep'in gıcır gıcır yeni siyah BMW'sine vurmadan arabasını kendi park yerine sokabilmek için direksiyonu sola kırması da gerekiyordu. Josip'in sabah söz verdiği üzere BMW park yerinde duruyordu. Dün antrenmanı iptal etmesinden sonra bugün zor da olsa kendini toparlayıp antrenmana katılmış, morali biraz düzelmişti. Michael'la tanışmasının anlamını daha iyi kavramıştı. Her ne kadar tanışmaları hoş olsa da Michael artık Helle'nin hayatında bir parantezdi ve öyle kalacaktı. Josip'in destekleriyle bunu kavramıştı. Josip ona acı ve kederin en iyi tedavisinin bir an önce takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara başlaması olduğunu söylemişti. Josip iyi bir adam, iyi bir eşti. Tanıştıklarında ilişkileri başladığında anlamıştı ve yanılmadığını düşünüyordu. Josip işi çok yoğun bir iş adamıydı. Ancak Helle dün sabah arayıp antrenmana gitmekten vazgeçtiğini söyleyince işi gücü bırakıp eve yanına gelmişti. İhtiyaç duyduğunda Josip hep yanındaydı. Yanındaki koltukta oturan spor çantasını aldı, arabadan çıktı ve kapıyı kapattı. Arabanın kapılarını kilitlemedi. Avlu kapısı kapanmıştı. Arabayı kimsenin çalmasına olanak yoktu. Merdiveni çıkıp eve girince Josip onu kapıda karşıladı. Dudaklarını uzatarak Helle'nin dudaklarına bir öpücük kondurdu. Nasıl geçti günün?
Beklediğimden de iyi geçti. Titek her zamanki gibi pestilimizi çıkardı.
Evet, Titek yan gelip yatan bir çalıştırıcı değildir. Bu da bizim şansımız. Bir kadeh şarap ister misin?
Harika olur. Bir de yanında bir bardak su verir misin dedi Helle.
Josip bugün nedense iyi bir hizmetçi gibi Helle'nin etrafında dört dönüyordu. Daha önce bu kadar değildi. Üstelik üzerinde iş adamı takımıyla. Belki ikindi vakti evde olmak onun da hoşuna gidivermişti. Normalde 12 saatlik bir iş gününün ardından eve gelmesi saat 8'i bulurdu. Ama aynı zamanda sıradan insanlar gibi bir hayat yaşamanın da tadını çıkarmak istiyordu. Mutfaktaki masaya oturdular.
Burritos sipariş ettim, biraz sonra getirirler dedi Josip.
Bosnalı hizmetçileri Boyana bugün erken gitmişti. Ev işleri kendi üzerlerine kalmıştı. Helle eşinin mutfakta broşürleri bulup her perşembe kendisinin yaptığı şekilde dışarıdan yemek siparişi verebilmesine şaşırmıştı.
Ne kadar şaşırdım bilemezsin. Demek Josip Österreicher kendi başına telefon açıp Meksika yemeği sipariş etmiş dışarıdan dedi Helle.
Ne kadar etkileyici değil mi? Tabii. Ne var hem? Telefon numaralarını tuşlayabilecek bir adamım dedi ve gülerek Helle'ye baktı.
Slovenya iş dünyasının ve toplumun önde gelen ağır toplarından Josip Österreicher ayakları yere basan kim olduğunu bilen biriydi.
Cenaze töreni kaçta yarın diye sordu Josip.
Saat 11'de, Trebnia'da.
Tamam, saat 10'da çıkarız buradan.
Daha önce de söyledim, senin gelmene gerek yok. Dernektekilerle giderim ya da kendim gidebilirim. Mutlaka geleceksen, cumartesi Büyükelçiliğe gelsen.
Cenaze törenine katılmak istiyorum. Adamcağız uzun yıllardır yanımda çalışan bir şoför sonuçta. Bir çalışanımı kaybettim. Cenaze törenine katılmam doğal. Sen nasılsın esas?
Alıştım. Zaten fazla tanıdığımda söylenemez adamı.
Kaç kez karşılaşmıştınız?
3-4 kez. İlk kez geçen hafta konuştuk. Yeni tanıştığım için onun ölümü beni normalden fazla etkiledi herhalde.
Doğrudur dedi Josip ve aynı anda kapı çalındı. Sipariş gelmişti herhalde. Josip ana kapıya gidip yemeği teslim almak için yerinden kalktı.
O aşağı ininceye kadar Helle bekleyecek ve avlunun çelik kapısını içeriden açacaktı. Josip hiçbir şekilde kendisi aşağıda değilken avlu kapısını açık tutmuyordu. Gülünç bir tedbirdi. Zira kendisine bir şey yapmak isteyen kişiler yalnız başına avluya indiğinde de bunu yapabilirlerdi.
''Nakit para var mı üzerinde?'' diye sordu Yosip. Helle yerinden kalktı, spor çantasının yanındaki bölmeden cüzdanını çıkardı ve Yosip'e 20 avroluk bir banknot uzattı. ''Yeter mi?'' diye sordu Helle. ''Yeter herhalde'' dedi Yosip ve dışarı çıktı. 2 dakika sonra elinde beyaz bir torbayla geri geldi. Şehir merkezi Ljubljana. İnes Sivonik şehir meydanını geçti. Kilise çanları duyuluyordu. Artık çanlar yarım saatte bir çalmaya başlamıştı. Saat 4:30'du ve hava biraz sonra kararmaya başlayacaktı. Hava kararınca kendisini takip edenler varsa tespit etmesi ve ona göre davranması daha kolay olacaktı. O ana kadar peşinde kimse yoktu ama işini şansa bırakmak istemiyordu. Köşedeki açık hava kafeteryalardan birinde ısıtıcı ızgaralardan birine yakın bir masaya oturdu ve bir cappuccino sipariş etti. Gerekli telefon konuşmasını yapmak için masadan ayrılınca başkaları oturmasın diye eldivenleriyle sigara paketini masada bırakıp caddenin karşı tarafındaki telefon kulübesine yürüdü. Nehir kenarının korkuluklarının yanındaydı telefon kulübesi. Elini cebine atıp bir avuç dolusu bozuk para çıkardı. Cebinde bozuk para hiç eksik olmazdı. Ofis dışındayken cep telefonuyla konuşmanın riskli olduğu zamanlarda kullanmak için bu tedbirden taviz vermiyordu. Telefon açtığı kimsenin kendi numarasını tanımasını istemediği zamanlarda da telefon kulübelerini tercih ediyordu. Ama şimdiki durum bunların hiçbirine benzemiyordu. Çok daha tehlikeli bir durumdaydı. İnes'in telefonlarını dinlemişlerse ve hatta onu takip etmişlerse yapacağı yanlış bir telefon görüşmesinin çok kötü sonuçları olabilirdi. Cep telefonu konuşması yaparken çok dikkatli ve seçici davranması gerekiyordu. Telefon kulübesine girdi, ahizeyi kaldırdı ve 5 avro bozuk parayı telefona attı. Cep telefonunun rehberinden Tina'nın numarasını buldu ve uzun numarayı tuşladı. Tina telefonu neredeyse çalmaya başlar başlamaz açtı. ''Alo?'' ''Merhaba Tina, ben İnes.'' Telefonun diğer ucunda bir sessizlik oldu, adeta mesafeli bir sessizlik. İnes bu sessizliğin ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Arkadaşıyla konuşmayalı çok olmuştu ve arkadaşı şimdi kendini ağırdan satıyordu. Tina'nın tavrı aslında gülünçtü. Zira birçokları gibi kendisi de İnes'in çok yoğun bir iş temposu olduğunu çok iyi biliyordu. Hatta İnes başarılıydı da. Aslında İnes'in başarısı kıskançlıkla karşılanıyor, çevresindekiler tahammül edemiyorlardı. En yakın arkadaşları hem onun gibi başarılı bir kadını tanımaktan gurur duyuyor, hem de yeterli ilgiyi görmediklerini düşünüp ona tavır alıyorlardı. Tina cevap verinceye kadar birkaç saniye geçti. İnes kıskançlık ve çekememezliğin ne kadar kötü alışkanlıklar olduğunu anlatmayı düşündü bir an. Ama alttan almaya karar verdi, öyle gerekiyordu. ''Biliyorum Tina, görüşmeyeli çok uzun zaman oldu, çok yoğundu işlerim ama tabii bunu bahane edemem.'' ''Haklısın, edemezsin.'' diye cevap verdi Tina soğuk bir sesle. ''Affet beni, sen yine de.'' ''Görüşmeyeli kaç ay oldu? Geçen Kasım anlaşmıştık. Birlikte Noel alışverişine çıkacaktık. Ne oldu? Çıktık mı?'' ''Biliyorum canım. Çok özür dilerim. Ama önümüzdeki aydan itibaren işlerim biraz hafifleyecek.'' dedi İnes. Yalandı. ''Söyle bakalım, ne istiyorsun?'' ''Bu akşam senin yardımına ihtiyacım var. Senin ve Ana'nın yardımına ihtiyacım var.'' dedi İnes ve telefona birkaç bozuk para daha attı. ''Ana yanımda, içki hazırladık, keyif yapıyoruz.'' dedi Tina. İnes iç geçirdi. Bu konuşma yeni yetme gençlerin birbirlerini çekememezliklerinden çıkan kavgalara benzemeye başlamıştı. Tina'yı azarlayacaktı ama son anda vazgeçti. ''Aa ne güzel, keyif yapıyorsunuz. Sizi bu akşam orta bara davet edebilir miyim?'' ''Orta bar mı? Hani senin bizim yardımımıza ihtiyacın vardı?'' ''Evet var, orta barda, daha sonra anlatırım.'' ''Ne yardımıymış bu?'' ''Durum biraz karmaşık. Şimdi açıklayamam. Orada buluşunca anlatırım. 8:30'da oraya gelebilir misiniz? Sigara içilen bölüme.'' Tina cevap vermedi. İnes Ana'yla fısıldaştıklarını tahmin ediyordu. ''Hesaplar benden.'' dedi İnes kızının karar vermesini hızlandırmak için. Tina bir kahkaha patlattı.
Ne yani, bizim dostluğumuzu mu satın alacaksın? Ona hiç gerek yok. Akşama görüşürüz.
Tamam, harika. Orada görüşürüz. Bakın, en iyisi 8'i çeyrek geçe buluşalım dediğiniz.
Tamam, o civarda görüşürüz.
Teşekkürler, görüşürüz dedi İnes ve telefonu karşı taraftan önce kapattı.
İnes telefonu kapattıktan sonra konuşmalarını dinlemek için telefon kulübesinin çok yakınına gelmiş olanlar var mı diye çevresine bakındı. Kimse yoktu. Dostluklar neden bu kadar zor ve zahmetli olmak zorunda diye düşündü. Onlarla her hafta görüşse bile yetmeyecekti arkadaşlarına. Ama gerçek buydu ve o an içinde bulunduğu durumda bu zorlukları içinde hissediyordu. Şansına arkadaşlarını ikna etmeyi başarmıştı. O an için önemli olan da oydu. Tina ve Ana, İnes'in tamamen güvenebileceği iki arkadaşıydı. Dostlukları bitecekse kendi içten pazarlıkçılığı yüzünden bitecekti. Ama öte yandan mesleğinde bu noktaya kadar bu hesapçılığıyla yükselebilmişti. Masaya dönüp yerine oturdu ve soğumaya başlayan cappuccino'sundan bir yudum aldı. Bir sigara yakıp dumanını içine çekti, havaya üfledi. Günlük iş yaşamında alışveriş yapar gibi davranmak, arada duygular olmadığı için kolay oluyordu. Ama dün Trebnia'ya yaptığı yolculuk şüpheye kapılmasına yol açmıştı. Bu önemli haber kaynağına güvenebilir miydi? Yoksa ona karşı da tetikli olması mı gerekiyordu? Sonuncu seçeneği ciddiye alması gerektiğini düşündü.
Park Hotel, Ljubljana. Resepsiyondaki kadın görevli Ketil tamamen şarj edilmiş ve açık telefonunu vermek isteyince şaşırdı. Verilen emre uymaktan başka seçeneği yoktu. Ketil'e telefonun otel resepsiyonunda muhafaza edildiğini gösteren bir makbuz verdi. Aklı başında hiçbir insan şarj edilmiş ve açık telefonunu emanete bırakmazdı. Bir otel resepsiyonuna hele hiç teslim edilmezdi. Ketil lobinin geniş pencerelerinden dışarı baktı. Hava saat 5 civarında kararmıştı ama otelden çıkmak için biraz daha beklemeyi tercih etmişti. Otelin lobisini aydınlatan güçlü ışıklardan dolayı dışarıyı göremiyordu ama dışarıdan bakanlar onu rahatça görebilirlerdi. Karşıdaki araba içinde gözetleyenlerin otel odasında yanan ışığa bakarak hala odada olduğunu düşünmelerini umuyordu. Ne olursa olsun sakin davranmaya devam etmeliydi. Bir Avrupa başkentinde yapayalnız bir adamdı sonuçta. Böyle bir adam akşam olunca şehre eğlenmeye çıkardı. Otelde kalmaya devam etmek daha fazla şüphe uyandırırdı. Otelden çıkıp sağa döndü, köşeye kadar yürüyüp oradan otelin arkasına dolaşacak, kilisenin yanından geçip tren istasyonunun bulunduğu bölgeye gidecekti. İçindeki dayanılmaz isteği bastırdı ve başını çevirip arkasına bakmadı. Sabah Grado ile yaptığı telefon konuşması hala aklındaydı. Grado onun hakkında önceden araştırma yapmış mıydı acaba? İnternete Ketil Brandt yazarak bir araştırma yapmak en kolayıydı. Ketil hakkında internetteki belgelerin çoğu Danca, diğer kısmı ise Norveççe ve İsveççeydi. Ama tabii Google Translate diye bir şey vardı. Ketil hem gülüyor hem kendi kendine gülümsüyordu. Grado hakkındaki yazıları okuduysa kim bilir neler düşünmüştü. 3 yıl önceki olayı mutlaka okumuştur. Ketil'in çalıştığı gazeteden atılmasına neden olan olay. O günden sonra gazetecilerin çalışma ilkelerine haber kaynağına karşı şiddet adında bir madde eklenmişti. O olayda olan Sosyal İşler Bakanı'nın basın danışmanı Janusz Hvamdrupad olmuştu. Sonrasında polise şikayette bulunulmuş, bulvar gazetelerinde günlerce Ketil'in gerek ulusal basında çalışırken gerekse savaş muhabirliği döneminde ne kadar geçimsiz ve zahmetli biri olduğu yazılmıştı. Hvamdrup'un yediği yumruğun sebebi aslında Danimarka haberciliğinin tıynetindeydi. Ketil'in en nefret ettiği ifade off the record'tu. Ya da yılışık bürokratlar veya basın danışmanlarının deyimiyle sadece yan bilgi. Bunların anlamı şuydu. Haberciye bir sürü bilgi verilir ama bu bilgilerin kimden geldiğinin yazılmaması istenirdi. Konuşanlar için bunun bir bedeli yoktu tabii ve haliyle en kötü yalanlar gerçekmiş gibi gazetecilere servis edilirdi.
Yine de bu verilen yalan bilgiler, örneğin Tarım Bakanlığı'na yakın kaynaklar ya da Dagbladet gazetesinin edindiği bilgilere göre ifadeleriyle paketlenerek gazetelerde kendine yer bulurdu. Sonuçta alan memnun, satan memnun olurdu. Sistem memnundu, medya memnundu. Kettle bu olayları yaşadıkça her şeyin ne kadar çürüyüp kokuştuğunu düşünmeye başlamış ve sonunda bir gün buna son vermeye karar vermiş, bu prensibi uygulamamaya başlamıştı. Kendine ne söylenirse söyleyen kişiden alıntı yaparak yayınlamaya başlamıştı. Başlangıçta çalıştığı gazetenin genel yayın müdürü Klaus Mikkelsen destek çıkmıştı. Bunun nedeni de Kettle'in uzun yıllardır gazetenin sadık bir çalışanı olmasıydı. Ayrıca Kettle'in yazdığı yazılar okunuyor, ciddiye alınıyor, ses getiriyor ve gazetenin imajına katkıda bulunuyordu. Ancak Kettle hakkında şikayetler artmaya başlayınca Klaus Mikkelsen bir çözüm bulmuştu. Kettle bundan böyle sadece basın konferanslarını ve basın toplantılarını izleyecekti. Mikkelsen'in böyle bir çözüm bulmasının nedeni ise buralarda sadece yazılabilecek şeylerin söyleniyor olmasıydı. İşte böyle bir konferans esnasında çıldırmıştı Kettle. Kuzey Ülkeleri Konseyi'nin kadın erkek eşitliği konusunda Kopenhag'da düzenlediği bir konferansın kapanış basın toplantısı yapılacaktı. Zaten konusu itibarıyla tamamen uyuklatıcı ve sıkıcı geçeceği belliydi konferansın. Hemen öncesinde İsveç delegasyonunu ziyaret etmişti Kettle. Bu ziyaret esnasında İsveçli bir bürokrat, Danimarkalı yetkililerin beyaz kadın ticaretini engellemek için, masaya konan çözümlerde işe karışmamak için nasıl cambazlıklar yaptığını söylemişti. Danimarkalılar fuhuş ve beyaz kadın ticaretini engellemek için fuhuş müşterilerine yönelik yapılacak kampanyaya fazla kaynak ayrılmasını engellemeye çalışıyorlardı. İsveçli bürokrat Danimarkalıların tavrının parasızlık nedeniyle olmadığını öne sürmüştü. Danimarkalılar fuhuşun engellenmesi için bir araya gelen diğer dört kuzey ülkesinin aşırı doğrucu tavrının Danimarka'ya yaygın özgür vicdan, hür irade kavramlarıyla ters düştüğünü söylemişlerdi. Danimarka Sosyal İşler Bakanı toplantılar esnasında çok açık her şeyin bir sınırı olduğunu söylemiş, fuhuşun dünyanın en eski mesleği olduğunu ve yasaklanamayacağını öne sürmüştü. Bunun ardından Danimarkalı bakan Norveçli meslektaşına göz kırpıp hınzırca gülümsemiş ama Norveçli bakan bunda hiçbir komik taraf görememişti. İsveçli bürokrat Danimarkalı bakanın tavrını çok rahatsız edici bulmuş ama basına adını vererek demeç vermekten kaçınmıştı. Aslında Kettle'in tam istediği buydu. Olayı bir bürokratın ağzından haber yapmak, konuyu şahsen fazla ilginç bulmasa da çok güzel bir haber kokusu almıştı. Kettle koridorda yürürken bir araya toplanmış Danimarkalı gazetecileri görmüş, yanlarına yaklaşıp bakanın basın danışmanı Janus Vandrup'un anlattıklarını dinlemeye başlamıştı. Kapanış konferansından önce son bilgiler veriliyordu.
Biz Danimarka olarak bu kampanya için 4 milyon kron ayrılmasından oldukça memnunuz. Aslında bu miktarın arttırılmasını isterdik. Sosyal İşler Bakanımız da bu konunun bilgilendirme kampanyalarıyla çözüme ulaştırılabileceğine inanmaktadır, diyordu Hıvandırıp. Gazetecilerse hummalı bir çalışma içinde not alıyorlardı. Kettle bu sözleri duyunca çıldırmak üzere olduğunu hissetmişti. Diğer gazetecilerin olduğu yerlerde bulunduğu sürece yakaladığı güzel haberleri yazamıyor, zira diğer tüm gazeteciler hepsi aynı şeyleri yazdıkları için Kettle'in yazdıkları havada kalıyor ya da doğru değilmiş gibi algılanıyordu.
Bu arada altını çizmem gereken bir şey var ve o da bu bilgilerin sizlere sadece yan bilgi olarak verildiğidir, demişti Hıvandırıp.
İşte ne olduysa o anda olmuş, Kettle kendini kaybetmişti.
Ben sana şimdi yan bilginin ne demek olduğunu göstereceğim. Gözümüzün içine baka baka yalan söylemeye utanmıyor musun domuz herif, diye bağırarak Hıvandırıp'ın yakasına yapışmıştı.
Hıvandırıp önce şaşkınlıkla Kettle'e bir süre bakmış, ardından kahkahayı patlatmıştı.
Bakın, çaptan düşmüş kimsenin artık ciddiye almadığı meslektaşınız konuşuyor. Havlamaya çalışan bir pire, demiş ve kendisini başıyla onaylayan diğer gazetecilere bakmaya başlamıştı.
Ama onların başlarını salladığını görmesine fırsat kalmadan Ketil Hıvam Drup'a yumruğu yapıştırmıştı. Aslında Ketil'i en kızdıran yan bilgi ifadesiyle Hıvam Drup'u ayrıca gazetecilik yüksek okulundan da tanıyordu. Daha o zamanlar iğrenç ve yılışık bir tipti. Kısa bir süre Dag Bladet gazetesinde birlikte çalışmışlar ama Hıvam Drup sisteme hizmet etmeyi tercih ederek gazeteden ayrılmıştı. Ketil'e göre bir gazetecinin yapabileceği en iğrenç şey özel şirketlerde, resmi kurumlarda ya da bir politikacının yanında çalışmaktı. Öylelerinin birincil görevi basına ulaştırılacak bilgileri yaymak, kritik haberlerin yayınlanmasını engellemekti. Ketil'e göre bu tip gazeteciler mesleklerine ihanet etmiş, karşı tarafı seçmiş insanlardı. Bugünse kendisi aynı tarafta çalışıyordu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 109.